أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarından amcalarının 29. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son Hamza amcayı görüyorduk. Şehit olmuştu Uhud'da, defni yapılmıştı. Bazı dramatik sahneler görmüştük. Kaldığımız yerden daha yakından tanıma arzusuyla devam ediyoruz efendim. Resulullah Aleyhisselam kendisi gibi gözyaşlarını tutamayan sahabilerine verdiği ders çok manidar. Bunun benzeri farklı rivayetlerle birkaç tane var. Ben tekrarlarla beraber bunu veriyorum. Buyuruyor ki Aleyhisselam, ben şahidim ki bunlar kıyamet gününde Allah katında şehit oldular. Bunların yanına gelip ziyaret ediniz ve selamlayınız. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki bunlar kıyamet gününe kadar kendilerini selamlayanlara mukabele ederler. 2 hafta önce bir örnek verirken kıymetli dinleyenlerim, okçular meselesinden dolayı Uhud ziyaretinde bütün anlatımlar onun üzerine bina edildiğini söylemiştim anlatımların. İşte kardeşlerim, okçular tepeyi terk ettiler, dün yamanına koştular, ganimetlere koştular. Aleyhisselam, emrimi dinlemediniz, bunlar yaşandı demedi. Size ne oluyor, bize ne oluyor? Ne diyor? Ben şahidim ki bunlar kıyamet gününde Allah katında şehit oldular. Hepsi içindedir, amcası da, Hazreti Musab da, okçular da. Hepsi içinde. Bunların yanına gelip ziyaret ediniz ve selamlayınız. Resulullah böyle söylüyor. Uhud savaşından sonra Resulullah Aleyhisselam fırsat buldukça Uhud şehitlerinin yanına her gelişinde, hatta oradan geçerken de onları selamlar ve onlar için dua ederdi. Onları selamlar ve onlar için dua ederdi. Ashabına da oradan geçtiklerinde onları selamlamasını istiyor, öyle söylüyor. Aynı zamanda şehitlerin bu selamlamalarına kıyamet gününe kadar karşılık vereceğini belirtiyor. Uhud'da yapacağımız bizim budur. Peygamberimiz Aleyhisselam bu ziyaretlerinde oraya vardığı zaman önce selam verir, sonra da yüksek sesle bir ayeti kerime okurdu. Her seferinde aynı ayet. Rad suresinin 24. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar. Sabrettiğiniz için selam olsun size. Ahiret saadeti ne güzeldir. Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar. Ayet-i kerimede sabrettiğiniz için kısmına özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Özellikle söylüyorum ve çok tekrarlamak istiyorum. Hac ya da umre ziyaretlerinde Uhud'a vardığımız zaman asıl görülmesi gerekenleri görmeden ve yine alınması gereken dersi almadan dönmemeliyiz. Böyle bir erdem sahibi olmak varken, bütün konuşmalarda sürekli okçuları suçlayıp büyük bir vebal altına girmenin hesabını vermek pek kolay olmayacak. Bunun yanında yine Uhud mesajını anlamak yerine sürekli ajitasyon yaparak da bir yere varamayız. Mesaj açık ve net. Üstelik en yetkili ağızdan. Sabrettiğiniz için selam olsun size. Ayet-i Kerime. Sabrettiğiniz için selam olsun size. Selamun aleykum bima sabertum. Arkasından da nedir? Ahiret saadeti ne güzeldir. Feni'me ukbettar. Hamza amca ve Hazreti Musab başta olmak üzere Uhud şehitleri ziyaretimizi ve selamlayıp onlar için istiğfar etmemizi bekliyorlar. Uhud şehitlerini ziyaret ile onlara selam verip dua etmemiz istenirken başka şeylerle oyalanmak akıllı bir davranış değildir. Uhud şehitle ilgili bütün rivayetleri titizlikle inceledikten sonra sadece Uhud Savaşı esnasında şehit olanları değil, aynı zamanda Uhud'da ağır yaralanıp Medine'ye döndükten sonra o yaralarından dolayı şehiden vefat edenleri de unutmamak lazım. Yine hacca umreye gidenler bilirler. Hanımlar içeri giremezse de dışarıdan bakıyorlar onlar da. Cennetul Baki'ye girdiğimizde ileri doğru giderken solda duvarla çevrili bir yer var. Şühedai Uhud diye geçer. Öyle gösterirler. Nedir? Uhud'da ağır yaralanıp Medine'ye yaralı geliyor ama ağır yaralı. O yaralarından dolayı şehiden vefat ediyor. Onlar da orada yatıyor. O yüzden burada bunu ısrarla ifade ediyorum ki iyi anlaşılsın. Şimdi hepimiz biliyoruz, meşhurdur Uhud'da 70 şehidimiz var. Ancak ağır yaralılara şöyle tek tek baktığımız zaman bunlar Medine'ye geldiler. Sonra işte belli günlerde, tam olarak gününü bilmiyoruz, birer ikişer vefat ettiler. Ben bu isimlere doğru uğraştığım zaman toplam şehit sayısını 82 olarak buldum. Yani 70'i biliyoruz Uhud'da 70'i. 82, 12 var üzerinde. Bunlar da Medine'de, Cennetul Baki'de. Yalnız toplamda 82 demiyorum. Ben 82'ye ulaştım. Belki daha da etkin, daha da böyle araştırıcı arkadaşlar çok daha fazla rakamlara ulaşabilirler. Ama ben burada bunu niye söyledim? Uhud'a vardığımızda orada 70 tane şehidin bizi beklediğini söyleyelim. O yüzden Uhud'la ilgili derslerde hadiseleri anlamada, meselelere yorum getirmede çok ciddi bir duruş ortaya koymamız gerekiyor. Ama maalesef bu duruşu ortaya koyamıyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta birkaç tane örnek vermiştim. Şu anda bu dersin sonunda vaktim kalırsa onları çok kısa bir tekrar değinmek istiyorum. Çünkü sahabe-i kiramla ilgili bize verilen vazife onlar hakkında istiğfarda bulunmak, dua etmek. Şimdi bir şey daha var. Meşhur bir hadistir. Aleyhisselam buyuruyor ki bir yerde giderken, gelirken şöyle baktığındaki zaten Medine'den Uhud görünüyor. Hâzâ cebelun. Bu bir dağdır Uhud dağı için. Yuhibbuna ve nuhibbuhu. Ne diyor? O bizi sever, biz onu severiz. Yani Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Aleyhisselam bunu normalde Bedir için söyleseydi, tamam. Çünkü orada mutlak zafer var. Ama Uhud için söylüyor. Bu oldukça önemli. O bizi sever, biz onu severiz. Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Uhud bizi sever, biz de onu severiz övgüsüne mazhar olan Uhud'un özelliği neydi? Resulullah Aleyhisselam burada bize nasıl bir mesaj veriyor? Biz de Uhud'u seviyor muyuz acaba? Biz de Uhud'u seviyor muyuz acaba? İster istemez aynı şeyi sormak durumundayım. Hac ya da umre ibadeti vesilesiyle Medine'ye gittiğimizde elbette ki Uhud ziyaretini yapıyoruz. Ancak bu ziyarette ne yapıyoruz? Hatta söylemiştim daha önce, ziyaret ne yapıyoruz, geziye mi gidiyoruz? O yüzden çarşı pazara, alışverişe, geziye gidersiniz. Ama böyle yerlere gezi değil, ziyaret olması gerekiyor. Ziyarete gideriz. Uhud'a vardığımızda okçuları dilimize dolamak ve acitasyonlarla oyalanmak yerine Hamza amcanın meşhur duasını yapalım. Hamza amcanın meşhur duası nedir hocam? Hadis kaynaklarına geçen bu dua aynı zamanda Hamza amcanın Resulullah Aleyhisselam'dan rivayet ettiği tek hadis-i şeriftir. Uzun yaşayamadığı için mübarek hadis rivayet edemedi. Bir hadis rivayet etti. O da çok güzel bir hadis. O da vardığımızda bari bu duayı yapalım. Diyor ki Hamza amca, Allah Resulü buyurdu ki, böyle dua edin diyor. Allah Resulü buyurdu ki, Allah'ım ismi azamın ve rızayı ekberin hürmetine senden en büyük rızanı diliyorum. Duasına devam ediniz. Allah Resulü buyurdu ki, Allah'ım ismi azamın ve rızayı ekberin hürmetine senden en büyük rızanı diliyorum. Duasına devam ediniz. Üç olsun bari, sadece dua kısmı söyleyeyim. Belki yazmak isteyen vardır. Hemen kaleme kağıda sarılsınlar. Allah'ım ismi azamın, Allah'ım ismi azamın ve rızayı ekberin hürmetine senden en büyük rızanı diliyorum. Hamza amcanın tek rivayetidir. Belki aranızda bu işin erbabı da vardır. Kaynaklara bakacak kişiler de vardır. Hemen kaynağını söyleyeyim. İbn-ül Esir'in Üstül Gâbe fi Marifeti Sahabe, bir de İbn Hacer el Askalani'nin El İsabe fi Temizi Sahabe adlı eserlerinde bu dua var efendim. Oradan inşallah alırız. Allah'ım ismi azamın, ismi azamın ve rızayı ekberin hürmetine senden en büyük rızanı diliyorum. Şimdi Allah bizden razı oldu mu kurtulduk demektir yani. O yüzden rıza deyip geçmeyelim. Ben istiyorum ki bir hadiseyi, olayı anlamaya çalışırken mesajı da anlayalım. Uhud Savaşı her sahnesinin ayrıntılı bir şekilde tek tek ele alınıp incelenerek değerlendirilmesi gereken büyük savaşlardan biridir. Acizane epeyce genişçe kaleme aldık ve halen de eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bunu söyleyeyim önce. Ardından ne kadar farklı açıdan bakılırsa o kadar mesaj görülür. Uhud Savaşı'nın Müslümanlar açısından bir yenilgi olduğunu düşünmüyoruz. Önce onu söyleyeyim. Uhud bir yenilgi değildir. Belki üçüncü tekrar olacak ama ben Uhud'u üç sahne halinde değerlendiriyorum acizane. Yılların İslam tarihçisi olarak. Birinci sahne, Müslümanların mutlak galibiyeti. Savaşı kazandık. İkinci sahne, okçuların imtihanı ile başlayan gedikten açılan boşluk, müşriklerin mutlak galibiyeti ve bizim Müslümanların mağlubiyeti. İkinci sahne. Üçüncü sahne, ateş çemberinden çıkma gayreti bir zaferdir aslında. Ama buna beraberlik bile diyebiliriz. Fakat düşmanın çekildiğini gördüğümüz zaman, yani kazandıkları zaferi tekrar kayba dönüşmesin diye çekildi gittiler. Şimdi onun için diyorum ki Uhud Savaşı'nın Müslümanlar açısından bir yenilik olduğunu düşünmüyoruz. Bu savaşta Müslümanlar çok büyük yara aldılar. Bunca şehit verdiler ama düşmana teslim olmadılar. Savaşmaktan yılmadılar. Toprak kaybetmediler. Düşmanlarına bir kişiyi bile esir vermediler. Onlara ganimet kaptırmadılar. Bir savaşın yenilgi veya beraberlik olduğunun değerleri bunlardır. Kaynaklar bunu söyler. Mekke ve müttefik müşriklerin asıl hedefi Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanları öldürmekti. Hem o kadar ki kundaktaki bebeğe kadar bir tek Müslüman bırakmayacaklardı. Onlar bu hedef için de Hendek Savaşı'na gelecekler. Aynı hedef için orada da hüsrana uğrayacaklar ama konumuz o değil. Uhud meydanında 70 şehidimiz var. Müşrik elinde 23 ölü var. Müşrikler, Mekke müşrikleri Uhud'da büyük zafer elde ettikten sonra birinci hedefi bu. Uhud'da zafer elde edecekler ve Peygamber Aleyhisselam başta olmak üzere hepsini öldürecekler. Birinci hedef buydu. İkinci hedefleri ise Medine'ye saldıracaklar, şehri yağmalayacaklardı. Ancak bunu göze alamadılar. Kazandıklarını düşündükleri zaferi tehlikeye atmamak için Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar. Uhud Savaşı, tekrar söylüyorum, üzerinde çok konuşulacak bir destan olarak tarihe geçti. Uhud Savaşı'ndan sonra Ali İmran Suresinin 121'den 179'a kadar ayet-i kerimeleri nazil oldu. Cenab-ı Hak kulları için yine yeni ufuklar koydu önlerine. Birçok konuya değinmekle beraber bir de İslam tarihi açısından ele aldığımızda yolumuz bir başka aydınlanır. Vahyin aydınlığında emin adımlarla yürüyüp gideriz. Şimdi burada ısrarla bir kez daha tekrarlıyorum ki Uhud'a gitmeden ey umre yolcuları, hac yolcuları, ey Müslümanlar size sesleniyorum. Uhud'u konuşanlara sesleniyorum. Uhud'a varmadan Allah rızası için Ali İmran suresinin 121'den 179. ayeti kerimeye kadar ayetleri fotokopi çekin Kur'an-ı Kerim'den yanınıza alın. Allah ne diyor? Ali İmran suresinin 121'den 179'a kadar. Bu konuda ısrarlıyım biraz. Hamza amcanın orada şehadeti ile neticelenen böyle korkunç bir sahne üzerine kalkıp efendim Uhud aleyhine ne Resulullah'ın ne sahabelerin tek bir böyle çıkışır tarzda bir rivayeti yoktur. Hatta Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diyecek bir güzellik görürüz. Bunları görmeden, bunlara bakmadan böyle konuşmanın bir manası yoktur diye düşünüyoruz. O yüzden ısrarla ve üzerinde durarak söylüyorum ki Uhud Savaşı ile ilgili Ali İmran Suresi'ndeki ayet-i kerimelere baktığımız zaman meseleyi çok daha iyi görmüş oluruz. O yüzden oraya vardığımızda efendim ne yapacağımızı anlama açısından bir ayet örneği vereceğim. Sadece bir ayet örneği vereceğim. Ali İmran Suresi'nin 159. ayeti bu. Ben bunu çok okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Febime rahmetin minallahi linte lehum. Ayetin tamamına girmiyorum. Ama metni okuyacağım. Bir açacağım sadece. Lev kunta fazzan galidel kalbine faddu min havlik. Şimdi devamında ne diyor? Fa'fu anhum. Uhud'da bir hata yapıldı ya. Allah diyor ki fa'fu anhum. Onları affet. Vestağfir lehum. Onlar için istiğfar et. Benden istiğfar dile. Veşavirhum fil emr. Onlara istişare et, meşveret et. Onlara kız, onlara bağır, onları dışla. Niçin böyle yaptınız diyor mu ayet? Fa'fu anhum ve estağfir lehum ve şavirhum fil emr. Bu budur. Onları affet, Allah'tan onlar için mağfiret dile ve onlarla istişare et iş hakkında. Allahu Teala Ali İmran 159'da böyle buyurduğu halde, kalkıp işte ileri geri konuşmanın manasını ben gerçekten anlayamıyorum. Ve bu insanlar bu şekilde nereye varacaklar onu da doğrusu bilmiyorum. Uhud bir destan, o sahabeler bu destanın kahramanları. Hamza amca Uhud şehidimiz. Resulullah Aleyhisselam Hamza amcanın şehadetinden sonra gerek onun kabri başında Müslümanlara hitap ederken, orada bir Resulullah'ın hitabesi var, bunu gördük. Hitap ederken Aleyhisselam onun kabri başında, gerek diğer zamanlarda onun kendi yanında ve Allah'ın katında ne kadar itibar sahibi olduğunu ve onu ne kadar çok sevdiğini gösteren kaynak değerindeki o güzel sözlerinin gözden kaçmaması gerekir. Ama maalesef dedim ya, kilitlenmişiz Uhud'a vardınca, okçular şöyle yaptılar, okçular böyle yaptılar. Yanlış anlaşılmasın değerli dinleyenlerim. Uhud gazvesinde okçular büyük hata yaptılar. Ama ayetlerin hiçbirinde, Resulullah'ın da hadislerinde onlara yönelik bir tenkit görmüyoruz. O zaman üstelik az önce ayetin metnini de okudum. Ali İmran 159 metnini de okudum size. Fa'fu anhum ve estağfir lehum ve şavirhum fil emr diye 3 tane emir var Allah tarafından. Onları affet diyor Peygamber Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak. Ve benim de affetmem için onlar için istiğfar dile diyor. Ve onlara istişare et, meşveret et. Yani ya siz böyle yaptınız, ben artık size güvenmiyorum diye üzerini çizme. Onlarla meşveret et. Böyle açık emirler olduğu halde Hamza amcanın, Musab bin Umeyr'in, orada böyle büyük sahabelerin şehadeti sebebiyle Uhud'da böyle ileri geri sözler söylemeyeceğiz. Bundan Hamza amcamız da incinir, Hazreti Musab da incinir ve tabii ki en başta Resulullah Aleyhisselam incinir. Öyle düşünüyorum ki Resulullah Aleyhisselam'ı incitmek istemeyiz, değil mi efendim? Evet efendim, Hamza amca Uhud'da şehit edildi. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcası hakkında çok şeyler ifade buyurdular. Birbirine benzeyen ama çok güzel olduğu için ben bunlardan bir demet hazırladım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte o inci mercandan bir demet. Aleyhisselam buyuruyor. Cibril bana geldi. Cebrail Aleyhisselam. Cibril bana geldi. Ve Hamza'nın semada Allah'ın ve Resulü'nün aslanı olarak yazıldığını haber verdi. Cibril bana geldi ve Hamza'nın semada Allah'ın ve Resulü'nün aslanı olarak yazıldığını haber verdi. Biri bu. Çok var, ben seçtim içinden. Birbirine benziyor çünkü. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Cebrail bana geldi. Aleyhisselam bazen Cibril diyor, bazen Cebrail diyor. Cebrail bana geldi ve Hamza'nın 7 kat göklerde Allah'ın ve Resulü'nün aslanı olarak yazıldığını haber verdi. Bir başka ifade, mahşer günü Allah katında şehitlerin efendisi Hamza'dır. Aleyhisselam öyle buyuruyor. Mahşer günü Allah katında şehitlerin efendisi Hamza'dır. Çok farklı ifadeler de var. Rabbimden en sevdiğim amcalarımla beni desteklemesini istemiştim. O da beni Hamza amcam ile Abbas amcamla destekledi. Ay mübarek. Rabbimden en sevdiğim amcalarımla beni desteklemesini istemiştim. O da beni Hamza ve Abbas amcalarımla destekledi. Şimdi biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, akrabalarını görüyoruz, amcalarına devam ediyoruz. Aleyhisselam'ın 12 amcası vardı. Bu 12 amcanın vahiy geldiği süreçte hayatta 4 amcası vardı. Vahiy geldiği süreçte. Abbas amca ile Hamza amca İslam'a girdiler, sahabe oldular. Ebu Talip amca İslam'a girmese de Resulullah'a çok yardım etti, destekledi, arkasında durdu. Ama Ebu Leheb, amca bile diyemiyorum ona, karı koca ona, Resulullah'a çok büyük düşmanlıklar etti. İşte Aleyhisselam öyle söylüyor. Rabbimden en sevdiğim amcalarımla beni desteklemesini istemiştim. O da beni Hamza ve Abbas amca destekledi. Bir başka pırlanta şöyle buyuruluyor. Her kim ondan cahiliye veya İslamiyet devrinde kötü bir şey duyar veya görürse o şeyi kimseye duyurmasın ve göstermesin. Şüphesiz ki ben Rabbimden, amcalarımdan kendisine ve bana en sevimli olanıyla beni desteklemesini istedim. O da beni Hamza ve Abbas ile destekledi. Bakın aynı sözün üzerinde bir ek var. Bu ek sadece amcalar için değil, bütün sahabiler için de geçerlidir. Çünkü benzeri sözü Aleyhisselam vefat hastalığı esnasında vasiyette bulunurken söyleyecek. Benzeri sözü. Her kim ondan cahiliye veya İslamiyet devrinde, yani İslam'dan önce şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı, şu etmişti, bu etmişti. Bazen ben çok duyuyorum, özellikle Hamza amcayla içki meselesi çok ileri geri konuşuluyor. Bunun hesabını kıyamette veremeyiz. Hem cahiliye ve hem İslam devrinde. Kötü olan bir şeyi duyar veya görürse, o şeyi kimseye duyurmasın, göstermesin. Diyen kim? Peygamber Aleyhisselam. Devam edelim. Allah beni ehli beytimden, sağımda Hamza, solumda Cafer'in İslam'ı seçmesiyle şereflendirdi. Cafer kim? Ebu Talip amcasının oğlu. Hazreti Ali'nin abisi. Allah beni ehli beytimden, sağımda Hamza, solumda Cafer'in İslam'ı seçmesiyle şereflendirdi. Evet. Bir başka kısa ve güzel bir mesaj. Amcalarımın en hayırlısı Hamza'dır. Amcalarımın en hayırlısı Hamza'dır. Hepsinin kaynakları ayrı ayrı var. Dün rüyamda cennete girdim. Bir de baktım ki Hamza arkadaşlarıyla orada. Aleyhisselam buyuruyor. Dün rüyamda cennete girdim. Bir de baktım ki Hamza arkadaşlarıyla orada. Ve bir tane daha verelim. Allah'ın insanları topladığı günde halkın en faziletlisi onun resulleri olup onlardan sonra şehitler gelir. Şehitlerin en faziletlisi ise Hamza'dır. Bize bir tablo koyuyor önümüze sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın insanları topladığı günde halkın en faziletlisi onun resulleri olup onlardan sonra şehitler gelir. Şehitlerin en faziletlisi ise Hamza'dır. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızı Hazreti Fatıma-i Zehra 2-3 günde bir Hamza amcanın kabir başına gider, selam verip onun için dua ederdi. Hazreti Fatıma ile Hamza amca arasında çok güzel bir iletişim, bir ilgi vardı. Bu ifade kullanılıyor ama bunlar nelerdi? Elimde belgeler, kayıtlarda fazla bir şey olmadığı için buraya fazla giremedim. Şimdi Hazreti Fatıma 2-3 günde bir gidiyor, ziyaret ediyor, selam veriyor, dua ediyor. Biz de asırlar sonrasından Hamza amca, Hazreti Musab ve bütün sahabileri büyük bir minnetle selamlıyoruz diyelim. Evet efendim, Hamza amcanın kahramanlığını ve şehit oluşunu Müslümanlar hiçbir zaman unutmamış, onun hikayesini dilden dile aktarmışlardır. Onun hikayesini dilden dile aktarmışlardır. Zamanla bu anlatılanlar Hamzaname adıyla eserler oluşmuştur. Hamzaname adıyla eserler oluşmuştur. Bunun üzerinde de durmak gerekiyor. Hamza amcanın kahramanlığı, savaşçılığı ve şahsiyeti etrafında örülen bu eserler Araplar arasında destanlaşmaya başlamış daha ilk zamanlarda. Kısa bir süre sonra da işte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular böyle geliyor. Müslüman Türkler arasında çok büyük rağbet görmüştür. Müslümanlar arasında kahramanlığın sembolü olan Hazreti Hamza radıyallahu an Türk folklorunda güreşçilerin piri olarak anılıyor. Menkıbevi hayatı Müslüman milletlerin edebiyatlarında da çok alandaki eserlere konu oluyor. Bu alanda çokça eser kaleme alınmış. Hazreti Hamza amcalığının yanında Hazreti Hale'den dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam ile teyze oğlu sayılıyor. Yani Aleyhisselam'ın öz teyzesi yoktur. Bu teyze makamında bir kadın. Ama çok daha ileri düzeyde bir örneğimiz var. Aynı süt anneden süt emdikleri içinde süt kardeşi oluyor. Aleyhisselam'ın aynı zamanda süt kardeşidir. Daha önce görmüştük, aralarındaki yaş farkı 3 civarındadır. 3 civarında. Aleyhisselam bundan 3 yaş civarında büyüktür. Hem Hamza amca için söylenir, fakat daha ziyade Abbas amca için rivayet edilir. Çünkü Hamza amca Uhud'da şehit düşünce artık söyleyecek bir şeysi kalmıyor. Yıllar sonra, yani Hulefai Raşid'in döneminde, Emevi döneminde, ileriki zamanlarda Abbas amcaya soruyorlar. Onu Abbas amcada göreceğiz ama aynısı, çünkü Hamza amcada var ama kayıtlara geçmemiş. Niye? Uhud'da şehit düştüğü için dışında kaldı. Resulullah mı büyüktü, sen mi büyüksün diye. Abbas amca gönlü gözü dolu, o benden büyüktü diyor. Ama ben ondan yaşlıydım. Edebi inceliği görüyor musunuz? Büyüklüğü nereye veriyor? O benden büyüktür, ben ondan yaşlıyım yani. Hamza amcanın durumu da aynı. Resulullah Aleyhisselam vefat edinceye kadar hem bizzat kendisi hem de sevgili ashabı Hamza amcanın kabrini ziyaret etmekten geri durmamışlardı. Gönüller ve alemler sultanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hamza amca hakkında beyan buyurduğu birçok hadisi şerif vardır. Bir kısmını işte rivayet ettik. Hamza amca hayatı boyunca İslam'ın doğru bir şekilde anlaşılması ve doğru bir şekilde yaşanması için çalışıp çabaladı. Uhud Savaşı esnasında şehit olduğu için çok uzun yaşayamadı. Belki bundan dolayı canından daha çok sevdiği ve uğrunda canını da verdiği Resulullah Aleyhisselam'dan ancak bir hadis-i şerif rivayet edebildi. Üstelik bunu günlük duası haline getirmiş, yakınlarına da tavsiye etmişti. Şimdi yeri geldi, bir kez daha tekrarı gerekmiyor mu bunun? Gerekiyor. Neydi? Hatırlatayım ben size. Hemen peşin peşin. Allah'ım, ismi azamın ve rızayı ekberin hürmetine senden en büyük rızanı diliyorum. Allah'ım, ismi azamın ve Rıza-i Ekber'in hürmetine senden en büyük rızanı diliyorum. Mübarek amca ancak bunu rivayet edebildi. Evet, herkesin hikayesi daha ziyade öne çıkan yönü üzerine kuruludur. Hamza amcanın hikayesinde öne çıkan hususlar çok olmakla beraber şöyle bir özetleyelim. Hamza amcayı öne çıkaran nedir? Mekke liderlerinden biri olan Ebu Cehil başta olmak üzere müşriklere yaptığı çıkış ile İslam'a giriş sahnesi. Hatırlayın. Ebu Cehil aleyhisselama hakaret etmişti. Haberi alan Hamza amca elindeki yayıyla indirip başını yarmıştı onun. Ve ondan sonra aleyhisselam yanına varmıştı. Demişti ki yeğenim sevin, intikamını aldım. Sana hakaret edenin kafasını yardım, sevin deyince aleyhisselam amcam ben bunlarla sevinmem ki. Ne istersin ya dedi. Senin mübarek bedenin cehennemde yanmasına gönlüm razı olmaz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ne zaman diyeceksin amcam diyecek. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek o gün İslam ile şereflenecekti. En öne çıkan. Tamamına girmiyorum. Kahraman Ömer'in Darül Erkam'a gelişi esnasında sergilediği tavır Hamza amcanın. Bak Hazreti Ömer demedim burada. Kahraman Ömer dedim. Çünkü oraya girerken Hazreti değildi. Sonra Hazreti olacak. Yalın kılıç geliyor. Dediler ki Ömer geliyor. Hamza amca kılıç elinde bırakın gelsin dedi. Eğer iyi niyetle geldiyse hoş sefa geldi. Yok değilse onu kendi kılıcıyla öldürürüz dedi. Ancak aleyhisselama bu bildirildi. Hazreti Cebrail tarafından Ömer teslim olmaya geliyor diye. Ve Hazreti Ömer'in orada İslam'a giriş sahnesinde Hamza amcanın tetikte durduğunu görürüz. Hicret esnasında ortaya koyduğu tavır. Hamza amca da Hazreti Ömer de aynı şeyi ortaya koydular. İkisi de aynı şeyi ayrı ayrı zamanlarda. Yani Medine'ye öyle kolay hicret edilmiyor. Gizli gizli gidiyorlar. İkişerli, üçerli, beşerli ileride buluşuyorlar. Ama ne yaptı Hamza amca? Giyindi, kuşandı, çıktı meydana. İşte Medine'ye gidiyorum dedi. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın önüme dedi. Yani meydan okudu. O şekilde gitti. Medine'de Hamza amcanın ilk seriye kumandanı olması çok öne çıkan bir durumdur. Başka seriyelerde idare etti, yönetti. Hatırlatayım bir kez daha. Peygamberimiz aleyhisselamın bizzat kumanda ettiği savaşlara gazve diyoruz. Gazve. Vazife verdiği bir sahabeye, kumandan tayin ettiği bir sahabeye verdiği orduyla yapılan sefere de seriye diyoruz. Hamza amca hicretten sonra İslam'ın ilk seriyesinin kumandanıydı. Bedir gazvesindeki düşmanı titreten yiğitlikleri zaten meşhurdur. Bedir gazvesinde düşmanı titreten yiğitlikleri zaten meşhur. Ve tabii Uhud gazvesi esnasındaki büyük kahramanlıkları ve şehadeti. Hatırlayın, ben Hamza'yım, Allah ve Resulü'nün aslanı Hamza'yım diye öyle üzerlerine gidiyordu. Allah'ın dininin yayılması, Allah'ın dininden karşı çıkanların engellenmesi, bertaraf edilmesi, Resulullah Aleyhisselam'ın korunması noktasında en öne çıkan isimlerden biridir. Resulullah Aleyhisselam'ın çok sevip saydığı, maddi ve manevi desteklerine mazhar olduğu Hamza amca, yaşadığı dönemde ilmi ve idari faaliyetlere katılamamış, bu sebeple de kaynaklarda bu konuda hakkında fazla bilgiye yer vermemiş. Yok yani. Hamza amca daha ziyade Müslüman varlığı uğrunda elden geleni yaptıktan sonra aynı yolda şehadet şerbetini içmek ve tarih boyunca bütün Müslümanların gönüllerinde yaşamaktan ibaret olmuştur. Mesela Hamza amcanın Mekke dönemi hayatı hakkında daha önce gördük, ayrıntıları yoktu. Çok fazla mesela ayrıntıyı göremedik, yok. Hamza amca deyince aslan avcısı, Ebu Cehil'e karşı çıkması, Resulullah'ı korumaya çalışması, ondan milletin çekinmesi, aynı şekilde ashab-ı kiram diyor ki Hamza, Hazreti Hamza içinde ve Hazreti Ömer içinde. Bunlar İslam'a girince biz güçlendik diyor. Güçlü Müslüman yani. Ancak ufak tefek bazı rivayetlerde ifade etmem gerekecek. Akrabalık hukukunu gözeten, mert ve titiz bir insan olan Hamza amca, Bedir gazvesi ile Uhud gazvesinde dillere destan olacak bir şekilde kahramanlık göstermiştir. İslamiyet uğrunda kendi hayatını hiçe sayarken savaşın bütün tekniklerini kullanmış, o günün gazileri ve daha sonra hak yolunda savaşacak bütün mücahitler için cesaret ve kahramanlık örneği olmuş, gazi ve şehitlerin piri sayılmıştır. Bundan dolayı İslam tarihinde Seyyid-i Şühedâ ve Esedullah ünvanlarıyla anına gelmiştir. Ne demek Seyyid-i Şühedâ? Şehitlerin seyyidi, önde geleni. Esedullah Allah'ın aslan. Mübarek. Bunları çok tekrarladık biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'ın amcaları arasında Hamza amcanın müstesna bir yeri olduğu bütün herkesçe malumdur. Buna rağmen özel hayatı hakkında pek fazla malumat yoktur. Nedir bu özel hayat? Evliliği ve aile yapısı. Şimdi Hamza amcayı buraya kadar gördük. Ben şimdi şöyle bir şeyler sorayım size. Şimdi internet çağında yaşıyoruz ya, hemen şimdi telefonlara sarılıp bakmayın internetlere. Bunları size anlatacağım ben inşallah. Biraz merak edin. Sadece birkaç soru sormak istiyorum. Biraz giriş yapacağım. Zamanım çünkü dolmak üzere. Nedir? Hamza amcanın evliliği ve aile hayatı hakkında malumat ne kadar var? Ne kadarını biliyoruz? Evli midir? Çocukları kim? Nerede bunlar? Bunlar hakkında ne kadar malumatımız var? Şimdi unutmayalım. Bir insan ne ile meşhur olmuşsa hep o yönüyle anılır, diğer yönler kenarda kalır. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ne ile meşhur? Emin diyorsunuz değil mi? Sadık diyorsunuz, takva diyorsunuz, daha doğrusu bir şey diyemiyorsunuz değil mi? Meşhur olmadığı yönü yok ki Aleyhisselam'ın. Ama Peygamberimizin aile hayatı dendiği zaman aklınıza ilk ne geliyor? Hatice anne geliyor. Ardından Ayşe anne geliyor. Tabii ki diğer hanımlar da geliyor. Peki Hamza amca ve aile hayatı dendi mi? Aklımıza bir şey gelmiyor değil mi? Doğrudur. Çünkü savaşçı bir adam, avcı bir adam. Dolayısıyla o taraflara ağırlık verildiği için aile hayatı üzerine fazla durulamamış. Ancak ben sadece bir radyo programı için değil, Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarını yakından tanımak istiyorum. Yakından tanımak ve tanıtmak istiyorum. Onun için her anlattığım program ardından kitaplaşıyor elhamdülillah. Bu da inşallah kitaplaşacak. Bu konuda desteklerini, yardımlarını gördüğüm ve özellikle de yazdıklarımın tahsih noktasında büyük emeklerini gördüğüm çok ama çok, çoktan daha çok sevdiğim gönül dostlarım var. Bu vesileyle buradan onlara selamlarımı iletiyorum. Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Ama inşallah Hamza amcanın aile hayatını haftaya göreceğiz. Burada bir selam daha ileteyim. Bunca yoğunluklara rağmen çokça dinleyicim her programdan sonra 2-3 satır da olsa bir mesaj atıyorlar. Böyle bir güzellikle yaşıyoruz. Bu programları candan, yürekten, gönülden takip eden ve Peygamber aleyhisselam ile ashabını örnek almaya çalışan siz kıymetli sadık dinleyenlerimi de sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ve tekraren burada noktayı koyarken haftaya buluşmak arzusuyla tekrar tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.